أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تحمل الحديث yollarını anlatıyorduk. Yani raviler hadisleri nasıl almışlardır? Bunların hadisleri alma usullerine tahammülül hadis deniyor. Hadisleri rivayet etme şekillerine eda deniyor. Bu hadisi alma usulleri içerisinde en kuvvetlisi sema'dır. Yani işitmesi. Yani hadisi bilen, kaynak olan kişi, yani şeyh, hadisin şeyhi, o söyler, hadisi söyler, tilmiz de, yani talebe de onu alır, yazar veya ezberler, dinler. Buna sema deniyordu. En kuvvetlisi budur. Bazen de bunun tersine, şeyh söylemez, tilmiz söyler, o şeyhin hadisini mesela bir başkasından belki öğrenmiştir ve kitabından okumuştur. Onun huzurunda gelir o hadisi söyler. Şeyh de dinler, tamam der. Buna da kıraat deniyordu. Yani okumak. Yani şeyhin huzurunda okumak. Demek ki birincisinde şeyh söylüyor, talebe dinliyor. İkincisinde ise talebe söylüyor, şeyh dinliyor. Elbette ki birincisi ikincisinden daha üstündür. Çünkü şeyhin kendinin bizzat söylemesi daha önemlidir. Tilmizin söylediğinde icabında ufak tefek bir fark gördüğü halde belki müdahale etmeye gerek görmemiş de olabilir. Onun için tilmizin söylemesindense şeyhin söylemesi daha üstündür. Çünkü şeyh icabında o anda dalgın da olabilir, başı ağrıyor da olabilir, tam anlamaya da bilir. Ama kendi söylediği zaman bu ihtimaller daha da düşük olur. Onun için söylemesi daha üstündür. Sema yani kıraatten üstündür. Sonra üçüncü yol olarak icaze, el-icaze. Yani icaze malum izin vermek demek. Mesela evvelden diplomaya da icazet denirdi. Yani bir alimden ders alan mesela birisi işte ondan icazet almış olurdu. Yani o artık tamam sen bu kitapları okudun, bitirdin. Artık yani sen de ders verebilirsin gibi. Bir manası olmuş olurdu icazetin. Yani modern zamanlarda buna artık diploma dendi. Aslında diploma bazı yönlerden icazetten düşüktür, bazı yönlerden icazetten üstündür. Düşük olduğu yönler yani diplomayı alırken bakayım hakkıyla mı almış, kopyayla mı almış, neyle almış yani. Hakkıyla öğrenmiş de mi almış, yoksa böyle hemen yani üstün körü ezberlemiş de o şekilde yani hoca onu tam kontrol edemiyor, imtihan ile aslında tam ortaya çıkmıyor. Ama icazetten üstün tarafı ise imtihanı var, hiç olmasa diplomada imtihan var. Eskiden icazet alanlar imtihandan geçmiş değil ki. Halen de öyledir. Mesela diyelim doğuda medresede icazetli hoca diye övünenler, geçinenler, bunlar birçoğu imtihandan filan geçmiş değiller yani. İşte hocanın yanında okumuş o kitapları. Belki yani bazı hocalar belki nadiren hani bir kontrol etmiş olabilir yani. Bakayım anlamış mı anlamamış mı diye belki bazıları kontrol etmiş olabilir. Biraz da hocanın hassasiyetiyle alakalı. Ama bir kısmı da kontrol bile etmeden o kitapları bitirince tamam icazetini aldın hadi git diyenler de vardır. Yani o kitabı ne kadar anlamış, imtihana bile girmemiş yani. Aslında bu yönüyle de icazet düşük oluyor. Yani her hocanın verdiği icazet aynı derecede makbul değil. Dolayısıyla yani tıpkı her üniversitenin verdiği diplomanın kıymeti aynı olmadığı gibi. Evet, şimdi icazet demek ki kelime manası bu. Usul hadis ilminde, tahammül hadiste ne manada kullanılıyor icazet kelimesi? Şeyh tilmizine müsaade ediyor. Diyor ki benden duyduklarını veya benim kitaplarımı rivayet edebilirsin. Benden rivayette bulunabilirsin. Yani şeyhden bizzat duymamış. Şeyh yani gözü önünde hani o söylemiş, şeyh söylemiş, talebe dinlemiş, yazmış falan böyle bir şey yok. Veya talebe şeyhine okumuş. Hadis şeyhine yani. Daha evvel ifade ettiğim gibi şeyh kelimesi tarikattaki şeyh gibi bir manada anlaşılmasın. Bu hadisin kaynağı olan kişidir yani şeyh. O hadisi sen kimden alıyorsun filandan. O senin şeyhin olmuş oluyor. Sen onun tilmizi olmuş oluyorsun. Sen sonra birine rivayette bulunduğun zaman sen şeyh oluyorsun, o tilmiz oluyor. Yani hadis ilmindeki şeyhin manası budur. Öyle alim olması da şart değil yani. Aslında şeyh alim manasına da gelir. Ama burada bazı raviler alim olmadığı halde hadis rivayetinde bulunurlar. Dolayısıyla o rivayette bulunan kişi o anda şeyh olmuş olmaktadır. Şeyh makamında olmaktadır yani. Yani şeyh bir tilmize mesela diyor ki benden duyduklarını. Hani ne duymuş tam da bilmiyor yani. Yani duymuş mu? Nasıl duymuş? Ne kadar duymuş? Yazmış mı? Ezberlemiş mi? Yani bunlar da bilmiyor da genel bir ifade yani böyle biraz yuvarlak bir ifade. Yani benden duyduklarını benden rivayet edebilirsin. İzin veriyor yani. İcazet veriyor. Hani demin dediğim gibi yani aslında çok medreselerde hani icazetli hoca diye geçinenler aslında çok bir şey bildiklerinden değil. 3-5 tane Arapça kitap işte sarf nahif kitapları okumuş. Küçük küçük böyle minnacık ya hadis kitabı ya fıkıh kitabı falan. Çünkü uzun kitap zaten okuyamıyor. Yani zaman yetmiyor. Küçüklerinden böyle birkaç da her birine küçük küçük birkaç şey mantıktan usulden filan birkaç ufak kitap okuyor. Ondan sonra adı da icazetli hocaya çıkıyor yani. 12 ilim okumuş adam diyorlar ondan sonra. Halbuki okuduklarını hepsini toplasan şu kadar ya eder ya etmez. Yani bütün okuduğu kitapları hepsini koysan üst üste edeceği bu kadar bir şey yani. Yani bizim şu 2-3 cilt kitap kadar birçoğu için, hepsi için söylemiyorum. Yani medresedeki sıra kitaplara denilen kitapların toplamı yani. Ha hoca kendi kendini yetiştirmiştir, ilim meraklısı o ayrı, o konumuzun dışında. Her insan bir olmaz tabii. Ama normalde yani icazet dedikleri bu kadarcık bir şey aslında. Öyle ahım şahım çok fazla büyütecek bir şey değil. Çünkü bakıyorsun icazetli hoca dedikleri hocalara bakıyorsun. Yani aslında hiçbir konuya hakimiyeti yok yani. Ne usulden, ne usulü fıkıhta, ne usulü hadiste, ne usulü tefsirde, ne tefsirde, ne hadiste, ne fıkıhta, ne akaidde, ne siyasi konularda bir zeka, hiçbir şey yok aslında. İçinde öyle olanlar elbette vardır, sözüm onlara değil. Hakkıyla icazet almış, hakkıyla icazet veren bir hocadan almış. Onlar da çok nadirdir. Yani adını böyle çok büyütüyorlar. Bu icazet kelimesini çok büyütüyorlar. Ne olduğunu bilmeyenler. Aynen üniversite okumayanların üniversite çok gözüne büyütmesi gibi bir şey bu yani. Okusa bir şey olmadığını anlayacak da okumadığı için çok büyütüyor gözünde. Aynen ona benzer. İcazet nedir bilmeyenler çok bir şey zannediyor. İcazetli hoca dediği zaman alim falan zannediyor. Halbuki alim demek değil. Yalnızca yani o kitapları bitirmiş. Yani yeni daha adım atmış hocalığa. Daha yeni kitapları bitirmiş, daha yeni yani, daha bundan sonra asıl hoca olacak yani. Alim demek değil yani. Daha talebelikten yeni kurtuluyor. Daha kurtulmamış bile aslında tam olarak. Daha yeni kurtuluyor. Mana budur. Abartmanın alemi yoktur. Kimseyi ne şımartmak lazım ne de hakkını yemek lazım. Doğrusu bu kadardır. Şimdi hadis şeyhi böyle genel bir ifadeyle diyor ki, benden duydukların, yani ne duymuş, ne kadar duymuş, anlamış mı anlamamış mı? İşte icazet işte onun gibi bir şey yani, ders görmüş ama ne kadar anlamış, ne kadar anlamamış yani. Kafa ne kadar çalışıyor. Yani hakikaten buna git mesela insanlara ders ver diyebilir misin yani, hakikaten öyle bir zekası var mı? İşte kitapları bitirmiş, almış icazet. Aynen onun gibi. Bu şeyh de diyor ki, benden duyduklarını rivayet edebilirsin. Yani ne kadar anlamış? Anlamış mı anlamamış mı? Neyi duymuş neyi duymamış? Bildiği yok aslında. Genel bir ifade bu. Dolayısıyla bu çok tartışmalıdır yani. Böyle bir hadis elde etme yöntemi var mıdır? Tahammül yöntemi var mıdır yok mudur? Bu şekilde hadis alınır mı ve rivayet edilir mi? Ya çünkü şeyh adam gibi söylemedi, hadisi öğretmedi. Veya talebe hocasının hadisi okumadı. Genel bir ifadeyle benden duydukları, ne duyduysan artık. Bu şekilde olur mu olmaz mı? İcazete icazet verelim mi vermeyelim mi yani? Yani icazet yoluyla hadis rivayetine. Yani icazet verelim mi? Doğrudur, caizdir diyelim mi demeyelim mi? Tartışılmıştır. Bunlar bazıları bid'at olarak görmüştür. Yani bu şu demektir demiş bazı alimler. Yani benden duymamış olsan bile benden rivayet edebilirsin demektir bunun manası diyenler olmuştur. Çünkü bilmiyor yani neyi duyduğunu neyi duymadığını. O yüzden bu icazet ne kadar icazettir? Ne kadar geçerli bir icazettir? Yani usulde tartışılmış. Elbette bunun daha sağlam yolları vardır. Hepsi bu kadar böyle basit seviyede değildir. Daha sağlam olanları vardır. Mesela belli bir kişiye, çünkü bu icazette bazen belirsiz kişilere de icazet veriliyor. Mesela benden duymuş olanlar, benden duyduğu tüm hadisleri. Yani çok böyle muğlak yani. Öyle değil de mesela filan kişiye, belli bir kişiye mesela diyor ki, benden duyduğun şu kitabı, şu hadisleri, şu kitaptaki hadisleri rivayet edebilirsin. Belirli bir kişiye ve belirli hadisleri izin veriyor. Ama bu şekilde olduğu zaman bu tabi diğeri kadar ucu açık değil, biraz daha dikkatli bir konuşma tarzı. Onun için bu kabul edilmiştir. Ama hiç tanımadığı birisine mesela, hangi Müslüman olursa olsun la ilahe illallah diyen benden duyduğunu rivayet edebilir. Müslüman olan, kelime-i şehadet getiren benden duyduğunu rivayet edebilir. Bu kadar muğlak bir ifade kabul edilemez. Çünkü yani bir sürü cahil, onlar da kendi anladığı gibi, kendi duyduğu gibi anlamadan, şey yapmadan, ben de şöyle duydum da diyebilir. Böyle ortaya böyle söylenilemez. Şahsın ismi belirtilmesi lazım. Ona göre icazet verilmesi lazım. Yani mesela şimdi diyelim ki ben burada konuşuyorum. Ondan sonra mesela diyorum ki, isteyen işte benden duyduğu şu sözü mesela gitsin söylesin. Ya da işte diyorum ki mesela bu dersi alanlar bu dersi verebilir. Şimdi bu ders alanların hepsi bir mi? Şimdi yarın imtihan edeceğiz. Mesela kimin belki 100 alacak, kimisi belki 20 alacak, 30 alacak. Yani şimdi hepsi bir mi yani? Yani nasıl ki böyle herkese eşit muamele adalet değildir, dikkatsizliktir. Böyle bir şey doğru olamaz. ve icazet veren şeyh talebenin önünde bunun yüzüne karşı söylemesi icap eder. Yazarak verirse icazeti, yani yazmışsa, o şekilde vermişse, o da makbuldür. Hatta bazılar bunu daha makbul görür. Bazıları da tam tersine bu makbul değildir diyenler de olmuş ise de, fakat sözlü söylemekle yazmak arasında bir fark görülmez normalde. Bunu çok büyütmenin bir alemi yok. El-münaveleye gelince, münavele yöntemiyle hadis elde etme, yani şeyh talebesine direkt olarak hadis kitabını veriyor. Diyor ki bu hadisleri benden rivayet edebilirsin. Hadis kitabını veriyor ona. Yani ona okumuyor hadisleri. Talebe de ona okumuyor. Bunda kitabı verme var. Diğerinde o da yoktu. İcazette o da yoktu. Kitabı vermin değil, benden duydukların diyordu. El-Münavele'de ise şeyh kitabı veriyor, diyor ki bu kitaptaki hadisleri, ama kendisi talebeyi onu okumamış. Okusa sema olacak zaten. En kuvvetli hadis elde etme yöntemi sayacağız. Ama öyle değil. Veriyor kitabı, al diyor bunları rivayet et. Yani mesela bunu niye yapar şeyh? Mesela yorgundur. Mesela hastadır. Mesela artık bırakmıştır, yani ders yapamıyordur. Vesaire. Bunun gibi sebepten dolayı böyle bir şey yapabilir. Mesela bu kitabı verirken der ki ben bunu sana veriyorum, senin olsun bu kitap. Ve de bu kitaptan da rivayet etmene de icazet veriyorum. Yani hem münavele hem icazet. Hem kitap veriyor hem de icazet veriyor. Deminkinde icazette ise kitap vermiyordu. Farkı o. Münavelede kitabı da veriyor. Kitabı ve esas olan o kitabı veriyor. İcazet de veriyorsa o zaman icazetli münavele deniyor. Yine mesela şeyh talebesine diyor ki bu kitabı al, sen de bundan bir nüsha çıkar, sen de buna bakarak aynen yaz, ondan sonra karşılaştır, ondan sonra geri getir bana kitabımı. Bu da bir bakıma icazettir. Yani icazetli münavele. Çünkü yaz diyor, sonra karşılaştır diyor, sonra bana getir diyor. Yani benden rivayette bulunabilirsin demenin başka bir şeklidir bu. Böyle olursa bu da icazetli münaveleye yakın bir durumdur. Bundan düşük olan, mesela diyelim ki talip, tilmiz, bir kitabı şeyha sunuyor. Şeyh şöyle bir karıştırıyor, bakıyor. Ha, tamam benim hadislerim diyor. Tamam bunu benden rivayet edebilirsin diyor. Hepsini tek tek incelemiyor. Yani bu durumda şeyh vermiyor kitabı. Tilmiz, yani talebe veriyor hocaya. Hoca bakıyor, tamam diyor. Bu daha düşüktür. Çünkü şeyhin vermesi daha üstündür. Çünkü onda şüphe olmaz. Çünkü kendisi veriyor. Ama talibin verdiği, acaba şeyh tamamını inceleyebildi mi yani? Burada bir fark var. O yüzden bu daha düşüktür. Münavelenin daha aşağı seviyede olanı. Yani şeyhin vermesi en üstün seviyede olanı, talibin şeyha vermesi ise aşağı seviyede olanı. Kitabete gelince mukatebe, mesela şeyh bizzat yazıyor veya yazdırıyor birisine, diyor ki bu hadisleri, bu kağıdı mesela gönderin diyor filana. ona hadis gönderiyor yani. Kendi yazıyor veya birine yaz diyor. Ondan sonra bunu gönder diyor filan zata. Veya kendisi yazdırıyor, ona veriyor veya yazıyor, ona veriyor. Bu da güzel bir usuldür. Yani bunun semadan farkı nedir? Semada dinliyor, bunda alıyor. Yani yazılmış olan metni alıyor. Tabii bu arada eğer biriyle gönderiyorsa, tabii ki gönderilen kişinin sağlam olması icap edecektir. Yani o mektubu götüren, o hadis metnini götüren kişilerin sika olması gerekiyor. Sağlam insanlar ve adil insanlar olması icap ediyor. Bazıları buna güvenmemişler. Hani ne olur ne olmaz gibi düşünmüşlerdir. Çünkü yani mesela diyelim ki birinden bir hadis metni geldi. Acaba bu o şeyhin yazısı mıdır? Tanıyan için doğrudur. O şeyhin yazısını tanıyorsa ve de getiren de sağlam birisi ise bu yol doğru bir yoldur. Yani böyle hadis elde edilir. Ama getiren sağlam değil ise, yazısı benziyor olsa, tam emin olmasa, bu yol sağlam bir yol değildir ve bu şekilde hadis alınamaz. Getirenin sağlam olması, yazının da şeyhin yazısı olması yahut da şeyhin huzurunda yazıldığını görmüş olması. Getiren kişi ya da diyecek, evet ben oradaydım, şeyh söyledi filan yazdı veya ben yazdım aldım sana getirdim veya şeyhin kendisi yazdı, bu yazı şeyhin yazısıdır. Bu şekilde ona güven vermesi gerekiyor yani. Hadisi doğru bir şekilde almış olması için böyle bir güvenin olması lazım. Mesela bu şekilde diyelim ki hadis almış ve bu bunu ben işte filandan aldım diyeceğine, yazılı olarak onun el yazısıyla ya da işte onun yazdırmasıyla yazılı olarak ben filandan bunu aldım diyeceğine ya da işte yazılı olarak filan bana söyledi diyeceğine, mesela işittim, bana haber etti dese, bu neye benzer? Sema lafzına benzer. En kuvvetli hadis alma usulü olan semayı andırır. O yüzden böyle söyleyemez. Kendisine yazıyla gönderildiğini ifade etmesi lazım. Bana yani gönderdi veya işte ben gördüm yazdı. Yani bana söyledi diyemez. Yazı ile bana yani yazdı verdi, yani yazı ile söyledi gibi, bunu yazı ile aldığını ifade eden bir cümle kurması lazım yani. Yani bunu ne fark eder, nasıl olsa işte şeyhin yazısıdır, ben de bunu rivayet ederken filan bana dedi ki ve işittim, ondan işittim desem ne olur ki, sonuçta onun yazısı. Hayır, bunu diyemez. O zaman bu aldatmak olur yani. Çünkü bu şekilde olan daha aşağı derecede bir hadis alma usulüdür. Ama kendisini en üst seviyede hadis almış gibi anlatmak istiyor. Yani mesela üçüncü derecede, dördüncü derecede bir yolla hadisi elde etmiş. Ama birinci derecede bir yolla, sema yoluyla, işitme yoluyla elde etmiş gibi. O onu ima ediyor yani. Bana dedi ki, sana mı dedi yani direkt? Hayır, sen onun ağzından duymadın ki onu. Onun yazısını okudun sen sadece. Veya sana göndermişti. Yani bunu bu şekilde ifade etmesi icap eder. İ'lame gelince, el-i'lam yani mesela Şeyh Tilmizi'ne yani talebesine sana icazet verdim demiyor. Öyle bir şey açıklamıyor. Öyle bir ifade kullanmıyor. filan kitap diyor veya filan hadis diyor, filan şeyhten aldığı veya duyduğu rivayetlerden olduğunu sadece söylüyor ona. Diyor ki yani filan kitap veya filan hadisi ben filan şeyhten duydum veya filan şeyhten aldım. Bu kadar. Yani sana icazet veriyorum söyle falan demiyor. Mesela diyor ki Cibril hadisini ben filan şeyhten duydum mesela. Yani sana izin veriyorum sen de bana rivayette bulun demiyor. Sadece duyduğunu bildiriyor. İyelem zaten bildirmek demek. Yani söylemek, haber yani ona öğretmek veya bildirmek. Ya mesela hani malumu ilam derler. Yani bilinen şeyi bildirmenin bir alemi yok manasında. Yani herkesin bildiği bir şey. Mesela diyelim ki Allah'ın tek oluşu. Mesela malumu ilam. Yani mesela bir Müslümana kalkıp da mesela Allah birdir desen, yani derler ki ya şimdi bu lafın bir gereği yoktu yani. Şimdi malumu ilam etmen bir alemi yok. Yani bilinen şeyi tekrardan bildirmenin bir gereği yok manasında. Şimdi burada da şeyh bildiriyor sadece. Yani diyor ki yani ben bu hadisi filan şeyhten duydum. Sana da izin veriyorum. Sen de söyleyebilirsin demiyor. Yani ima etmiş oluyor. Yani sen de söyleyebilirsin. Bu bir icazet gibi. Yarı icazet yani. Bu şekilde görülmüştür. Bazıları buna itiraz etmişlerdir. Yani böyle olmaz demişlerdir. Fakat ekseri usul alimlerinin kabul ettiği bir şeydir. Yani bu şekilde de olabilir. Bu da bir bakıma ima yollu icazettir diyebiliriz. Yani i'lem bir bakıma icazete imadır yani. Ben bunu filan şeyhten duydum, filan kitabı filan şeyhten aldım dediği zaman yani ben de sana söylüyorum, sen de benimle rivayette bulunabilirsin demiş oluyor. Ve bunun için özel bir izin gerekmez. Çünkü zaten birçok alim hadis aldığı kişiden özel izin almamıştır. Yani icazet almamıştır ama kendisi de hadisi söylemiştir. Yani herkes için böyle bir izin şart koşulmamıştır zaten. Bir başka hadis elde etme usulü vasiyettir. El vasiyye. Neden böyle bir yola başvurulur? Mesela diyelim ki adam uzun yola çıkacak. Hadis şeyhi mesela uzun bir seyahate çıkacak. Belki de öleceğini düşünüyor. Ya da mesela ölüm döşeğinde çok hasta. Diyor ki şu kitap benim kitabımdır. Benim topladığım hadislerdir. Bu kitap mesela güvendiği birisine vasiyet ediyor. Diyor ki bu kitapta olanları yani sen bana rivayette bulunabilirsin. Ona bırakıyor yani. Güvendiği birisine, anlayışına güvendiği birisine bırakıyor. Tabii bu durumda tilmiz ondan bunları dinlemiş olmuyor. Onun huzurunda okumuş olmuyor. Şeyh ona bu kitabın içindeki hadislerin hepsinin kendisine ait olduğunu, güvenilir olduğunu falan filan böyle bir şey de söylemiyor. İcazet de vermiyor. Ama kitabı ona bırakıyor. Kitabı ona bırakması bir bakıma icazet gibi sayılıyor. Ama bu zayıf bir yoldur. Yani vasiyet yoluyla kitabın bırakılması bu şekilde o hadislerin rivayeti, hadislerin o şekilde elde edilmiş oluşu bu zayıf bir yoldur. Öyle çok iyi bir yöntem değildir. Yani en güzeli olmadığı gibi en zayıfıdır da denilmiştir. Bir de el-vicaede var. Vicaede de bir şeyi bulmak demek. mesela diyelim ki duymamış, ondan izin almamış, münavele de olmamış, hiçbir şey olmamış. Mesela bir hadis görmüş bir yerde, bir hadis görmüş, bulmuş yani. Kime aittir? Tam da bilmiyor belki. Eğer biliyorsa, mesela İmam Ahmed İbn Hanbel'in oğlu Abdullah mesela biliyor yani, babasının evinde, babasının yazısını tanıyor. Babasının evinde mesela bir hadis buluyor. Babasının el yazısıyla yazılmış. Hadis buluyor. Mesela babamın diyor hattıyla, yazısıyla yazılmış. Onun evinde mesela şöyle bir hadis mecmuası buldum. Ondan rivayette bulunuyor. Yani babasından onu dinlememiş. Babasından icazet de almamış. Bulmak yani, buluyor. Aslında bugün biz de öyleyiz yani. Biz de bugün hadisi bulmuş oluyoruz. Tabii ki sağlam bir yolla. Çünkü bu elimizdeki hadislerin hepsinin kaynakları var. Asıl nüshalar bugün müzelerde, tarihi vesikaların saklandığı yerlerde saklanıyor. Bunların hepsinin orijinali var. Ve artık matbaanın gelişmesiyle bunlar her tarafta basılıyor ve bu kitaplardan okuyan kişiler adeta o hadisi bulmuş gibi oluyorlar. Yani geçmiş zamandaki insanlar. Tabii şu andakiyle eski zaman insanlarının farkı nedir? Onlar ilk nesiller oldukları için o bulduğu zaman o hadisi rivayet ediyor. Ve o kendisi de şeyh durumuna geliyor yani. Şimdi biz şeyh durumuna gelmiyoruz yani. Çünkü biz zaten o hadis ilmi tamamlanmış, kapanmış, defteri dürülmüş bir ilim dalı. Biz o hadisi o hadis için biz en son yani söyleyen kişi gibi bir kaynak kişi, şeyh durumunda değiliz. Biz sadece hadisi rivayet eden demeyelim de, aslında Türkçe'de bunu tam ifade edebileceğimiz bir kelime de biraz zor. Yani rivayet desek ravi gibi olacağız. Çünkü ravi zaten rivayet edendir. Biz şimdi ravi değiliz. Biz neyiz? O hadisi bulmuş, aktaran kişiyiz. Ama biz şeyh olmadan aktarıyoruz yani. Eski zamanda ilk nesiller hadisi bulduğu zaman aktardığında kendisi de kaynak durumuna geliyordu. Şimdi biz onu aktarırken biz kaynak durumunda değiliz. Gene kitaplar kaynak. Gene kitaplar kaynak. Böyle bir şey bulduğu zaman kişi ne diyecek? Filanın hattıyla yazılı olarak buldum ki. Onu belirtmesi lazım. Buldum da diyecek yani. Filanın el yazısıyla yazılmış olarak, onu tanıyan birisi, el yazısını bilen birisi. Filanın el yazısıyla yazılmış olarak buldum ki. Mesela biz bugün böyle bir şey ifade etmeyiz. Zaten bugün el yazısı filan diye bir şey de yok. Tamamen matbaa yazısı olduğu için bizim durumumuz bir yönüyle benziyor, bir yönüyle benzemiyor. Yazarımız diyor ki bugün sahih hadis kitaplarından yaptığımız nakillerin hepsi bir nevi vicadettir diyor. Şimdi bir nevi vicadettir evet, ama tam değil yani. Demin ifade ettiğim gibi yani biz ravi olmuyoruz ve biz zaten hani filan kimsenin hattıyla bir işte hadis mecmuası buldum filan diye de konuşmuyoruz. Biz diyoruz ki Buhari şöyle rivayet ediyor. Yani biz Buhari'nin yazdığı yazıyı bulmuş değiliz. Buhari'nin yazdığını sonra matbaada yazmışlar. Biz onu okuyoruz ve dolayısıyla hem kaynak değiliz, hem de Buhari'nin aslında yazdığını, orijinalini biz bulmuş da değiliz. Mücadette ise el yazısıyla bulmak esastır aslında. Çünkü onu nereden bileceksin başka türlü yani? Matbaada olunca mesela el yazısıyla, hani ıslak imza meselesi var ya, ıslak imzalı darbe planları. Şimdi Genelkurmay ıslak imzayı kaldırıyor. Bu türlü şeylerden kurtulmak için, yani siyasi otoriteler, mahkemelerin ellerinde hiçbir delil olmasın diye elektronik ortamda imza gibi şeyler yoluyla ıslak imzayı kaldırarak, el yazısını, ıslak imzayı kaldırarak, yani yarın böyle bir darbe planı ele geçse bile delil olmayacak. Çünkü bilgisayarda yazılmış. Islak imza da yok. Neyse. Şimdi vicade ile elde edilen hadisi aktarmak caiz mi? Elbette caiz. Eğer kesin olarak biliniyorsa, yani bu yazı filan yazısıdır, biliniyorsa. Ve bugün eğer biz bunu caiz görmesek, o zaman bizimki hiç caiz olmaz. Biz mesela bugün konuşurken hadis söylüyoruz değil mi? Eğer o vicade ile o kişinin yazısını tanıyan birisi o hadis mecmuasını evinde buluyor mesela, onu söyleyemeyecekse, bu böyle hadis elde etme yolu yoktur, bu şekilde tahammül hadis olmaz, böyle rivayet de olmaz, çünkü şeyhten duymamış vesaire dersek, vicadeyi hadis elde etme yöntemi olarak görmezsek, o zaman bizimkisi hiç olmaz yani. Çünkü bizimki şu anda vicadeden de daha aşağıdadır aslında. Çünkü biz hadisi kitaptan okuyoruz, söylüyoruz yani. Biz onun el yazısını tanımayız, bilmeyiz. Onun mu değil mi, onu da bildiğimiz yok. Dolayısıyla sadece o işin mutahassısları asıl metinleri inceliyor. Mercekler altında ilmi usullerle ona ait mi değil mi inceliyor. Zaten tarihen de biliniyor. Sahih olanlar, sağlamlar zaten belli. Bu şekilde rivayette bulunuyor. Şimdi vicade ile olan caiz olmazsa bizimki o zaman hiç caiz olmaz. Çünkü bizimkinde o bile yok yani. Onun için vicade caizdir. Vicade ile hadis rivayeti, hadis taşımak, hadis eda etmek, yani rivayet etmek de caizdir. Bu vicade ile hadis rivayetinin caiz olduğuna dair bir hadis İbn Kesir söyler. Allah Resulü buyurmuş ki, imanı garip olan, yani garip derken ilginç olan ve de güzel olan manasında, kimdir yani, kimin imanı gariptir? Demişler ki, meleklerin ya Resulallah. Allah Resulü buyuruyor ki, melekler Allah katında oldukları halde yine de mi yani onlarınki, onlar Allah katında, Allah Azze ve Celle onlara talimat veriyor, onlar her şeyi görüyor, kainatı geziyor, yani buna rağmen mi meleklerin imanı gariptir? O zaman demişler, senin imanın gariptir ya Resulallah. Demiş ki, Rabbimden bana vahiy geliyorken, ben onun peygamberiyken mi? O zaman bizimki garip demişler. Demiş, sizin içinize ben varken mi beni görüyorsunuz, benle konuşuyorsunuz, benim mucizelerimi yani görüyorsunuz, benim ahlakımı görüyorsunuz demek istiyor. Yani beni görüyorsunuz yani, o zaman kiminki demişler gariptir ya Resulallah. Buyurmuş ki, beni görmediği halde benden sonra gelenler, beni görmedikleri halde iman edenler, onlara bir takım sayfa, bazı sayfeler ellerine geçecek. İşte Kur'an, hadis ellerine geçecek ve onlar buna iman edecekler. Asıl garip olan onların imanıdır ve güzel olan yani. Çünkü sizin aranızda ben varım. Hani siz beni görüyorsunuz. Ya onlar hiç beni de görmediler. Ama yine de Resulullah böyle buyurmuş diyecekler. İman edecekler. İşte bu tabii aynı zamanda Efendimiz'den sonra gelen Müslümanlar için, hatta diyebilirim ki bu manada en avantajlı olan biz oluyoruz yani şu an itibariyle. Çünkü sahabe yine peygamberimizi görüyor. Tabi'in desen, tabi'inle bari sahabeyi görmüş. Biz kimi gördük yani? Öyle değil mi? Şimdi bu hadisi vicadeye delil olaraktan kullanmışlardır bazıları. Diyorlar ki ya bakın burada Allah Resulü, sonra bazı sahifeler bulacaklar, onlara iman edecekler. Demek ki yani bu caiz. Demek ki vicade ile hadis tahammülü doğrudur. Şimdi bu hadisi tahammül, yani hadisi elde etme, hadisi alma, taşıma, ama hadisi rivayet etme edası yani. Yani bu tahammülü anlattığımız yollar, hadisi elde etmenin yolları. Ama hadisi rivayet etmenin, eda etmenin yani durumuna gelirsek, yani bir ravi hem hadisi almış oluyor, taşımış oluyor, hem de rivayet etmiş oluyor. Dolayısıyla bir yönden şeyh oluyor, bir yönden tilmiz durumuna geliyor. Yani mesela burada verdiğim misal, mesela diyelim ki bir sahabi, mesela Hazreti Ömer, peygamberimizden duyuyor, o durumda peygamberimiz şeyh olmuş oluyor. Hazreti Ömer tilmiz oluyor. Sonra Hazreti Ömer bunu kendinden sonra birisine söylerken, Hazreti Ömer şeyh oluyor, ondan duyan tilmiz oluyor. O duyan sonra başkasına söylerken, kendisi şeyh olmuş oluyor, ondan duyan tilmiz olmuş oluyor. Alırken onu, o hadisi o kişiden alırken mütehammil olmuş oluyor. Hadisi tahammül eden, hadisi taşıyan, hadisi alan kişi olmuş oluyor. Hadisi birine söylerken de müeddi olmuş oluyor. Yani eda eden, hadisi rivayet eden yani. Dolayısıyla yani bir kişi hem mütehammil hem müeddi. Yani alırken mütehammil, verirken, anlatırken müeddi olmuş olmaktadır. Bu tabirlerin de manası budur. Şimdi bu konu bittikten sonra rivayetül hadis ve derayetül hadis konularına geçiyoruz. Rivaye ve diraye ne demek yani? Aslında rivayet kelimesi artık kullanıyoruz günlük hayatımızda. İşte bazı rivayetler gibi böyle bu kelime artık Türkiye'de de kullanılan bir kelime oldu. Yani eskiden daha çok kullanılırdı da son işte 100 yıl içerisinde ya da 70-80 sene içerisinde azalmış, kullanımı azalmış olan, özellikle azaltılmış olan Arapça kelimelere karşı bir düşmanlık olduğu için azaltılmış olan, şimdi tekrardan yeniden kullanılmaya başlanan kelimelerden. Rivayet ve dirayet. Hadis ilmini iki gruba ayırabiliriz yani. Rivayet ilmi ve dirayet ilmi diye. Rivayet ilmi Allah Resulüne, sahabeye, tabiine dayanan, nispet edilen söz, fiil ve takrir ve sıfatlar. Yani ya Resulullah'a nispet ediliyor, ya sahabeye ya tabiine. Yani tabiine kadar gidiyor mesela. Tabiinden sonra mesela sahabe yok. Arada sahabe atlanıyor diyelim ki. Yani böyle de olsa bunlara da gene hadis deniyor. Ve işte rivayetül hadis ilmi bu işin ilmi yani. Bununla uğraşan ilim dalı. Allah Resulü'nden veya sahabeden veya tabiinden gelen rivayetler, onlara nispet edilen ama söz, ama fiil, ama takrir, yani mesela Efendimiz görmüş bir şeyi mesela seslenmemiş. Buna takrir diyoruz, yani görüp de seslenmemesi. Ya da bazı sıfatları. İşte Allah Resulü'nün mesela kaşı şöyleydi, sıfatı şu sıfatı böyleydi, boyu böyleydi, şöyle otururdu, böyle konuşurdu gibi. Bunların hepsi ile ilgilenen, bunların nakledildiği ilim dalı. Buna rivayetül hadis deniyor. Dirayetül hadis ilmi ise bu usul hadis ilmi işte. Bu rivayetlerde hangisi makbuldür, hangisi değildir? Bu işin kuralları nelerdir? Hangi ravinin hadisleri alınır, hangisi alınmaz? Adaletin şartları nedir? Zaptın şartları nelerdir? Sika, yani güvenilir bir ravi olmanın şartları nelerdir? Vesaire. Bu raviler üzerinde bir takım görüşlerin beyan edilmesi, bu ravi sağlam değildir veya sağlamdır, sikadır veya değildir gibi, bu gibi konularla ilgilenen, hadisi kritik eden, tahlil eden, hadis üzerinde sondajlar yapan, delik deşik eden, her tarafını inceleyen, bu ilme de dirayetül hadis deniyor. Buna usul hadis deniyor yani. Yani usul hadis dirayetül hadis olmuş oluyor, anlayacağınız. Şu mevcut hadis kitaplarımız da rivayetül hadis olmuş oluyor. Yani onlar hadisi rivayet ediyor. Bu usul ilmi de, usul hadiste dirayet, yani karar veriyor, inceliyor. Bazısını reddediyor, bazısını kabul ediyor. Buna da dirayetül hadis deniyor. Ravi kime denir? Rivayet eden kişi, kadın veya erkek, hadisi isnadıyla beraber rivayet ediyor. Yani falan filandan, filan da falandan, o da ondan, o da ondan şeklinde rivayette bulunuyor. Dolayısıyla o zaman ravi olmuş oluyor kendisi de. Mervi ise, yani o rivayet edilen haber, ravi rivayet eden, mervi de rivayet edilen haber. Bu da amma peygamberimize, amma sahabeye, amma tabiine nispet edilen haberlerdir. Bir ravi makbul müdür, değil midir? Hangi yönlerden ele alınacak? Yani ravi var, mervi var. Rivayet eden var, rivayet edilen haber yani var. Şimdi rivayet edeni hangi yönlerden inceliyoruz? Rivayet edilen haberi hangi yönlerden inceliyoruz? Ravi'yi yani hangi yönlerden inceliyoruz? Bu ravi incelerken evvela bakıyoruz yani. Bu nasıl almış, hangi yolla almış? Demin anlatmış olduğumuz sema ile mi, kıraat ile mi, icazetle mi, münavele ile mi, vicade ile mi? Hangi yolla, vasiyet ile mi? Hangi yolla almış yani? Evvela buraya bakıyoruz. Yani ravi incelenirken bakılacak noktalar. Hadisi nasıl almış? Şeyhinden alırken hangi yolla almış? Ona bakılıyor. Hangi yolla söylemiş? Eda ederken hangi yolla eda etmiş? Kendinden sonrakini aktarırken hangi yolla aktarmış? Mesela yazmış da vermiş mi? Mesela söylemiş mi? Mesela kendi huzurunda hadisi söylemişler, o da dinlemiş mi? yani kıraat ile mi? Yani hangi yolla almış, hangi yolla vermiş? Aktarmış yani. Ravi'yi incelerken buna bakıyoruz. Bu iki noktaya. Üçüncüsü, cerhe uğramış mı? Yani bir alim tarafından bu yaramaz bir adam denilmiş olabilir. Yani cerhe uğramak, yaralanmak demek. Cerrah derler mesela, cerrah. Yaralayan manasında. Yani devamlı vücudu yarıyor, kesiyor, dikiyor, biçiyor. O yüzden bunlara cerrah denilmiştir. Cerh, yaralanmak. Yani bir ravi yaralanmış olabilir. Mesela bir hadis alimi tarafından yaralanmış olabilir. Yani mesela bu adam güvenilmez bir adam dedi mi bir alim? Bir hadis alimi. O da tabii hangi yönlerden bunu söyler? Yani cerh eder. Hangi yönlerden yaralar? Adıl ve zapt sıfatlarına bakar. Mesela adaletli mi? Onun da tam açıklaması var. Yani dürüst mü? Güvenilir bir insan. Bir de zapt sıfatı var mı? Yani hıfzı iyi mi? Yani iyi ezberleyebiliyor mu? Yani mesela bir muhaddis derse ki filan adam iyi, bunun hıfzı kötü yani. İyi ezberleyemiyor. Her gün başka bir çeşit söylüyor hadisi. Ya da mesela bunun işte mesela yalan söylediği görülmüş ya da işte adil olmadığı söyleniyor gibi. Bir ilim ehli onu tanıyan birisi cerh ederse, onu yaralarsa artık onun hadisi zayıf hadisler sınıfına girecek. İşte ravi incelerken bu yönlerden de inceleniyor. Bunun tam tersi, cerhin tersi tadil. O da mesela diyelim bir ravi yaralanmış. Yani bir alim tarafından yaralanmış. Bir alim onu yaralamış yani. Mesela hıfzına güvenilmez demiş. Yara aldı. Kötü puan yani. Bir başka alim onun tam tersi dedi ki hayır öyle değil, o öyle değil, böyle böyle böyledir. Hıfzı gayet güzeldir. Onu söyleyen kendisi yanlış yapmış. O çok iyi bir ravidir, sağlam bir ravidir mesela. Dediği zaman ne olmuş oluyor? O da tadil ediyor. Yani düzeltiyor, o yarayı tedavi ediyor. Bu yönden mesela bakılır yani. Ravi incelenirken hadisi nasıl aldı, nasıl veriyor, tahammül ve edası nasıl, alışı ve verişi, ondan sonra cerhe uğramış mı, yaralanmış mı, veya cerhe uğramış ama sonra taadil eden alimler de olmuş mu, yani onu temize çıkaranlar da olmuş mu, efendime söyleyeyim işte bu. Nerede doğmuş, nerede ölmüş, bunun memleketi neresidir, tarihi, hangi tarihte doğmuş, ne zaman ölmüş, bunlara bakılır. Bunlara niye bakıyoruz? Çünkü mesela diyelim ki ravi birinden rivayette bulunuyor, diyor ki mesela Ahmet bana dedi ki, halbuki Ahmet'in zamanında yaşamamış bile yani. Veya mesela Ahmet bana dedi ki diyor, halbuki Ahmet'le aynı zamanda yaşamış olsa da aynı memlekette yaşamamış. Hiç Ahmet'le görüşmemiş bile hayatında. Onun için bu da önem kazanıyor. Yani bilmemiz gerekiyor. Yani hadis aliminin bilmesi gerekiyor. Yani bu nerede yaşadı, ne zaman doğdu, ne zaman öldü, hangi memleketlere gitti? Ravi incelerken yani bir hadis alimi bunların hepsini inceliyor. Doğumundan ölümüne kadar, nerelerde bulunduğuna kadar, onun hakkında başka alimlerin dediği, aleyhinde konuştuğu bir şey var mı, yok mu? Onu tanıyanlar mesela, onunla beraber yaşamış olanlar, onların hepsinin görüşlerini alıyor, ona göre ondan sonra hadis, o hadise sahih diyor veya demiyor. Tabii yani bu sadece rivayet yönünden incelerken bu söylediğim. Yoksa tabii ki bir de metne de bakıyor yani, hadise sahih demeden evvel Kur'an'a uygun mudur, hadislere, başka meşhur hadislere uygun mudur, değil midir? Tabii onlara da bakıyor. Akla mantığa uygun mudur? Bunlara da bakıyor elbette. Ama o sonraki konu, o şimdiki konumuz değil. Yani hadise sahih demeden evvel bir kere evvela ravinin sağlam olması lazım. Yani çünkü evet, metin de önemli, mana da önemli ama ondan evvel raviye bakılır. Çünkü %99 sağlam bir raviden sağlam hadisler geliyor. Kur'an'a, akla, mantığa, sünnete aykırı olmayan uygun hadisler söylüyor. Yani sağlam sika raviler gerçekten de Kur'an'a, sünnete, akla, tarihe uygun hadisler söylemişlerdir. Onun için öncelikle o inceleniyor.
Bir ravi bir alim tarafından cerh edilmişse, yani tabiri caizse sabıka alınmışsa, yani biz günümüzdeki teknolojiyle biz bugün sabıka kaydıyla bir suçlunun mesela suçunu bilebiliyoruz ama hadis alimleri peki nereden bilecekler o ravinin cerh edildiği?
Onu tanıyanlar var. Yani raviyi tanıyanlar var. O raviyi tanıyanları tanıyor. Mesela tanınmış alimler var. Bilinen, yani bütün ümmeti Muhammed'in tanıdığı, bildiği, güvendiği. Farz-ı misal Hasan Basri Hazretleri mesela. Hasan Basri diyor ki mesela ona güvenilmez. Tamam, bitti, tamam ya. Yani. Yani Hasan Basri'nin güvenilir olduğu yani çok iyi bilinen bir insan. O mesela diyor ki o adama güvenilmez. O tam cerh edilmiştir artık yani. Yani sonra bununla ilgili kitaplar da var da, sonra yazılmış kitaplar da var ama hani ilk dönem muhaddisleri tabii o kitaplar ellerinde olmadığı halde rivayet olarak biliyor. Yani onun hakkında mesela falan ve filan alimler, yani güvenilen insanlar onu mesela beğenmiyor. Diyor ki onun hıfzı zayıftı. Mesela diyor ki yaşlandığı zaman bunamıştı. Yani o yaşlanmadan evvelki hadisler mesela kabul ediliyor. Yaşlandıktan sonrakiler kabul edilmiyor. Biliniyor yani, mesela diyelim ki işte evinde yangın çıktı. Yangından evvelki hadisleri kabul edilir. Yangında bütün kitapları yandı. Yangından sonraki hadisleri kabul edilmez diyor mesela. Çünkü iyi ezberlememişti. Mesela aynı diyelim ki ravi burada hadisi söylerken şöyle söylüyor, başka bir yerde başka türlü söylüyor, başka yerde başka türlü söylüyor, manayı değiştiriyor. Bunu görünce mesela deniyor ki bu hıfzı zayıf. Böylece biliyorlar yani, zaten ilk nesiller bunlar sonuçta. Yani onu ya tanıyor, ya kendi tanıyor, ya tanıyanı tanıyor, ya tanıyanı tanıyanı tanıyor. Zaten elbette ki bu iş zor bir iş yani. Çok zor bir şey tabii yani, çok süper zeka insanlar zaten muhaddis olabiliyor. Yüz binlerce ismi biliyor yani. Yani bir mesela diyelim ki İmam Buhari 300 bin hadis ezbere biliyor. 300 bin hadis, şimdi 300 bin hadisin her birinde 5-6 tane ravi olsa ortalama, kiminde 8-10 tane de oluyor. Yani bunun manası ne? Yani 1,5 milyon, 2 milyon isim ezberinde tutuyor yani. Farklı isimler değil tabii hepsi yani. Ama mesela kim kimden, o kimden, o da kimden, o da kimden, bunu ezbere tutuyor aklında. Ve biliyor yani o mesela cerhe uğramış mı yani. Elbette ki bu normal bir insanın yapabileceği bir şey değil. Bu işin uzmanı ömrünü veriyor, hepsini kendi akrabası gibi tanıyor artık. İşi gücü onlar olunca çok iyi biliyor yani, filan hıfzı zayıf, filan metruktur, terk edilmiştir hadisleri, filan münkerdir, filan şudur, hepsini biliyor. Ömrünü vermiş yani bu işe. Başka işle uğraşmıyor yani, tek işi bu. Dolayısıyla da öğreniyor yani. Demek ki bir alim ravi'yi incelerken, bir hadis alimi ravi'yi incelerken demek bütün bunlara bakıyor yani. Nelere bakıyormuş? Bakın Tekrar bu bura önemli yani, tekrar söylüyorum. Yani tahammülüne bakıyor. Hadisi nasıl almış? Hangi yolla elde etmiş yani? Sema mı, kıraat mı, icazet mi, münavele mi, vicade mi? Hangi yolla? Ondan sonra nasıl eda etmiş? Söylerken nasıl söylemiş yani? Söylemiş mi? Birine yazıp da vermiş mi? Nasıl? Hangi yolla yani? Eda etmiş. Vasiyetten bulunmuş mesela, kitabını birine mi teslim etmiş? Buna bakıyor. Ondan sonra cerhe uğramış mı? Cerhe uğramışsa bir başka alim tarafından taadil edilmiş mi? Ne zaman doğmuş, ne zaman ölmüş, nerede yaşamış? Bunlara bakıyor. Ravi demek ki ravi incelemek bayağı bir iş yani. Yani bir sürü insanı inceleyeceksin. Tabi zaman önce çok zor olur tabi bu. Ama zamanla içine girdikçe artık onlarla akraba gibi olmaya başlıyor. Hepsini tanıyor artık. Yakinen tanımaya başlıyor. Onun hakkında artık zaten yani evet hadis ravileri sonuçta çoktur ama kendindeki hadislerdeki raviler diyelim ki mesela 1000 kişi, 10.000 kişi falan, böyle bir şey mesela. Yani çünkü hep tekrarlı yani. Yani hep aynı kişiler çünkü değişik hadisler rivayet ediyor. O artık onları tanıyor dolayısıyla yani. Her seferinde bir daha her hadiste her seferinde bir daha inceleme yapmıyor. Zaten tanıyor. Bu adam zaten daha evvelki başka hadislerden tanıyor yani. Zaten cerhe uğramış birisiydi. O zaman hemen hükmünü veriyor zaten. Yani ilk zamanlarda çok zor olsa da belli bir seviyeden sonra hepsini tanıdıkça artık hızlı hızlı artık hüküm vermeye başlıyor. Yoksa zaten bu kadar hadisi ve buna rağmen İmam Buhari gibi yani olağanüstü bir zeka, olağanüstü bir takvaya sahip bir insan, yani hadiste dünyanın kabul ettiği bir otorite bile, yani sahihine kaç hadis almış ki? 9.000 hadis almış. Müslüm desen o da 8.000 civarında hadis almış. Ve bunların da birçoğu tekrardır. Müslüm'dekilerin 4.000'i tekrardır. Buhari'nin de aşağı yukarı 6.500 civarında olan tekrardır. 2.600 civarında olanı tekrarsızdır. Yani koskoca İmam Buhari bile sonuçta bu kadar incelemeler sonucunda kalan bu. Öbürlerinin kitabını almıyor. Yani kitabım diyor tartışmasız olsun. Kimse dandun edemesin benim kitabıma. Yoksa mesela Buhari 100.000 hadis biliyorum ben diyor, sahih hadis. Peki kitabında niye 9.000 tane vardı? Geri kalan 91.000'ini niye almadı kitabına? Diyor ki ben istedim ki ben yalnızca bana göre sahih olanları diyor almadım. Bütün alimlere göre sahih olanlarını aldım. Hiç kimse itiraz edemesin diye. Otorite olayım yani. Benim kitabım otorite olsun yani bu alanda. Yani birisi kalkıp da bana göre sahih değil diyemezsin yani. Öyle rivayetler aldım ki kimse itiraz edemez. O yüzden Buhari otoritedir, birincidir yani hadis ilminde. Neyse, şimdi konumuz o değil de demek ki ravi incelerken bu yönlerden inceleniyor ve tabii ki bu zor bir iş ve işte böyle incelendiği için koskoca Buhari bile 9.000 hadis alabilmiş kitabına. Demek istediğim oydu yani. Yani koskoca İmam Müslim bile 8.000 hadis almış kitabına. Yani halbuki bunlar yüz binlerce hadis biliyor yani. İmam Ahmet mesela 750.000 hadis biliyor. 30.000-40.000 arasında hadis var müsnedinde. Yani 710.000'ini almıyor kitabına. Kendince daha güvenilir olanlarını almak istiyor yani. Evet, şimdi bu ravide aranan şartlar tabii bir de mervide aranan şartlar da olacaktır. Yani rivayet edilen haber, haberde de aranan şartlar olacaktır. Mesela diyelim ki ravi inceledik, ravi tamam güzel, raviler iyi de Mesela atlama var diyelim, mesela raviler, ravide atlama var. Mesela Ahmet Mehmet'ten rivayette bulunuyor. Halbuki Ahmet Mehmet'i görmemiş. Arada bir başkası olması lazım. Munkatı yani, kesik. Kopuk. Bir de bu yönden de işte mervi, yani hadis oluyor mervi. Rivayet edilen şey yani mervi. Yani hadis. Bu da bu yönden daha çok inceleniyor. Senet yönünden. Yani kesiklik var mı? Nereye kadar ucu dayanıyor? Vesaire. Mervi'nin de incelendiği husus bunlar. Evet.
Hadisi kendisinde de olabilir. Mesela kelime ve cümle kesikliği atlanmıştır. Hep bunda incelenir mi?
Tabi o da var. Sonuçta hadis, mesela diyelim ki hadisin metni yani bu dirayetül hadis ilminin tabi ki konusudur. Yani hadis alimleri metin tenkidi elbette ki yaptılar. Metne bakıyor, yani metinde bir kopukluk, bir an, bir kapalılık, bir yanlışlık, başka yani ayetlere ters bir durum, hadislere ters bir durum, akla mantığa ters bir durum, bilime, tarihe ters bir durum var mı yok mu? Elbette ki yani ona da bakıyor. Metin tenkidi deniyor buna. Bu Türkiye'deki hadis inkarcıları, sünnet inkarcıları, kendini böyle bir şey zanneden, muhaddis gibi gören, sanki Buhari, sanki Müslim, sanki Ebu Davud, yani hiçbir kariyeri olmadığı halde hadis alanında, yani hadisin profesörü olsan da hikaye, yani hadis profesör olmak demek muhaddis olmak demek değil. Yani profesörleri biliyoruz ya, nasıl profesör olduklarını. Yani hiçbir muhaddisliğin m'si yok kendinde. Mesela diyor ki hadis alimleri hadisleri sadece rivayet yönünden incelemişlerdir. Senedini incelemişlerdir. Ravi'yi incelemişlerdir. İşte senette kopukluk var mı yok mu ona bakmışlardır, ama hadisin metnine, akla, Kur'an'a, tarihe, bilime ters midir değil midir buna bakmamışlardır. Senet sağlamsa, raviler sağlamsa, hadis de sağlamdır, sahihtir demişlerdir, çıkmışlardır işin içinden diye bir iftira atıyorlar hadis alimlerine. Bu aslında onların da görüşü değil, hadzatında bu Kotziherlerin, müsteşrikinin görüşüdür. Onlardan almışlar bu saçma sapan lafı ve bunu söylüyorlar. Halbuki sen yani ona bakıyorsun da Buhari bakmıyor muydu yani? Allah'tan kork yani. Yani bu kadar Müslüman Buhari'yi otorite olarak kabul ediyor. Buhari böyle bir cahil bir adam olsaydı, Kur'an'a ters bir hadise sahih deseydi, hiç metne bakmasaydı, metin tenkidi yapmasaydı, yalnızca ravilere bakan birisi olsaydı, herhalde bütün dünya alimleri Buhari'yi otorite olarak görmezdi. Bütün muhaddisler elbette ki hadisin metnine de bakıyor, ama belki o, sen belki yanlış anlıyorsun metni. Kimisinin Arapçası eksik olduğu için metni yanlış anlıyor. Kimi kalbi biraz bozuk olduğu için metni yanlış anlamak istiyor. Veya bilgisi eksik olduğu için hadisin yorumunu yapamıyor ve hadisi akla, mantığa, Kur'an'a ters zannediyor. Halbuki mesela diyelim ki muhaddis onu senden çok daha iyi anladığı için o hadisin Kur'an'a, başka hadislere, meşhur sünnetlere aykırı olmadığını anlıyor. Akla, mantığa, tarihe aykırı olmadığını anlıyor. Çünkü yorumunu yapabiliyor. Yorumunu yaptığı için, anladığı için sorun görmüyor hadiste. Hadisi kitabına alıyor. Sen ise onu öyle yorumlayamıyorsun, onun gibi yorumlayamıyorsun bu hadis inkarcıları. O onu onun gibi anlayamıyor ve hemen hadise mevzu, yani uydurma deme ihtiyacı duyuyor. Halbuki hadisin yorumunu bilmiyor. Ya Arapça eksikliğinden, ya kalbi bozuk olduğunu hadis inkar etmekten zevk duyduğundan, farklı olmak istediğinden, dikkat çekmek istediğinden, yani tüm dünya Buhari'yi kabul ediyor ya, hani o kabul etmediği zaman hani dikkat çekecek yani. Tabii yani eğer dikkat çekmek istersen herkesin ak dediğine sen kara demen lazım. O zaman tabii ki senin bütün dünya seni konuşabilir ama bu kötü bir konuşulmadır aslında. Hani size bir zamanlar ders yaparken bir hadis aktarmıştım. Hani hadiste ne buyuruyordu? Bir zaman gelecek öyle insanlar çıkacak ki diyecek ki ben bu insanlara Kur'an okudum hiçbir kıymetim olmadı onların gözünde. Onlara hadis söyledim gene kıymetim olmadı onların gözünde. Onlara öyle bir şey söyleyeceğim ki şimdi kimse bana kavuşamayacak ve kimse de olmayan yeni bir şey söyleyeceğim onlara. Buna dikkat edin diyor. Yani farklı olmak istiyor. Yani ulemanın geleneğini takip etmek istemiyor. İlmi bir gelenek var tarihimizde. Bu ilmi geleneği, yani halkın geleneği bile yerine göre önemli. Halkın geleneği bile önemli. Şeyde Kavaydül Fıkhiye'de El Adetü Muhakkeme diye bir kural var. Yani örfe bakılır yani. Örfe göre hüküm verilir. Yani halkın örfü bile yerine göre önemli iken bu alimlerin örfünü bile dikkate almıyor. İlmi geleneği bile dikkate almak istemiyor. Farklı olmak istiyor. Ve bunlar tehlikeli insanlardır. Yani muhaddisler metin tenkidi yapmamışlar öyle mi? Yani sen bir Müslüman olarak düşünüyorsun. Yani bu Kur'an'a uygun mu? Kur'an'a uygun olması gerekir. Hadis sahihse Kur'an'a uygun olur. Veya diğer meşhur hadislere uygun olur. Sen bunu anlıyorsun da muhaddisler anlamıyor muydu? Diyelim ki sen bugün o hadisi Kur'an'a uygun değil gibi zannediyorsun. Senin demen gerekmez mi acaba ben mi anlayamıyorum hadisi? Yani bu muhaddisler bunu almış, bu kadar alim bunu incelemiş. Kimse bu hadise mevzu dememiş. Yani Kur'an aykırı dememiş. Demek ki ben anlayamıyorum. Belki ileride anlarım deyip susman gerekmez mi? Neyse. Hadis alimlerinin metin tenkidi yaptığı konusuna daha sonra kitapta bir yerde temas ediyor zaten. O zaman ona tekrar temas edeceğiz. Onun delilleri de var. Hadis alimlerinin hadisleri metnin, hadislerin metnini de inceledikleri, metnini uygun bulmadıkları zaman ona sahih demediklerini de ispatlayacağız. Şimdi konumuz o değil. Ona girersek konu uzar. Konuyu kaybederiz. Asıl konumuzdan uzaklaşırız. Ravi hakkında makbuldür veya merduttur dendiği zaman ne kastedilmiş oluyor? Yani bunun hadisiyle amel edilemez denilmek, bu hadisle amel edilmez denilmek istenilmiyor. İcabında aynı mana başka bir rivayette başka bir ravi tarafından rivayet edilmiş olabilir. Yani o hadisle bazılarının hadisleriyle amel edilmez, bazılarınınkiyle amel edilir ama hadisiyle amel edilmeyecek bir ravi olsa bile o hadisle amel edilmez demek değil. Çünkü o hadis aynısı başka bir ravi tarafından rivayet edilmiş olabilir. Yani bu da ilmi bir noktadır, ayrı bir noktadır. Yani bir ravinin hadisi mesela bu ravi makbul değildir, bu hadis terk edilmelidir. Bu ravi makbul değildir dendiği zaman yani bu hadis terk edilir demek değil. Aynı hadis icabında başka bir ravi tarafından da rivayet edilmiş de olabilir. Veya işte bu mesela mervi yani bu hadis işte mesela makbul değildir dendiğinde yani nakil bakımından makbul değildir demek istiyoruz. Yani mana bakımından değil. Yani icabında o nakil olarak zayıf bir nakille gelmiştir. Fakat mana olarak Kur'an'ın, sünnetin, insan aklının ruhuna uygundur. Dolayısıyla da onunla amel etmek de caiz olabilir. Sadece nakil olarak yani mesela filan filandan denilmiş ama mesela orada bir zayıflık görüyor muhaddis. Diyor ki hadis mesela makbul değildir. Yani bunun amel edilmez demek değil bunun manası. Bazen amel de edilmez ama bazen amel de edilebilir. O sadece makbul değil derken, yani usul hadis ilmi açısından bir zayıflık var, bir yerde bir problem var. Onu söylemek istiyor ama mana uygun bir mana olabilir, ameli gerektirebilir. Onunla ilgili başka hadisler vardır. Aynı manada, dolayısıyla da onunla yine amel edilmesi gerekecektir. Anlatabildim mi? Yani her zaman şu hadis mesela makbul değil veya şu ravi makbul değil, merduttur denildiği zaman bunun manası bunun amel edilmez demek değil yani. Bazen o manaya da gelir ama her zaman o manaya gelmez. Çünkü aynı mana başka bir kanaldan, başka bir hadisle gelmiş de olabilir. Sadece o rivayet silsilesinde problem var demektir. Yani onu da doğru anlamak lazım. Evet, bütün bu ilimlere işte ulumul hadis deniyor. Hadis ilimleri yani deniyor.